Ayrım 28.
Bir bilgin yalnız bilgin sıfatıyla büyüklük taslamamalıdır. Milletin temsilcisi sıfatıyla çok daha büyük görünmelidir. Her büyük harekete karşı beslenen hayranlık onu meydana getiren ırkın bahtiyar çocuğu için gurur ve iftihar haline inkılap etmelidir. Alman tarihinin en önemli şahsiyetleri arasında en meşhur olanları belirleyerek bu milli ve tarihi kişileri özellikle halkın gözleri önüne sermeli ve yıkılmaz bir milli duygunun direkleri haline gelmeleri için gençliğin dikkatini bunların üzerine ısrarla çekmelidir. Eğitim bu hususları dikkate alan bir sistem içinde teşkilata tabi tutulmalıdır. Gençliğin eğitimi de bu şekilde yapılmalıdır. Bu işler o şekilde yapılmalıdır ki bir genç okulunu bitirdikten sonra yarım bir barışçı veya yarım bir demokrat ya da bunlara benzeyen herhangi bir mahluk olmamalı, tam bir Alman olarak yetişmelidir. Bu milli hissin işin başından itibaren samimi ve ciddi olması ve sahte bir gösterişten ibaret kalmaması için gençlere şu tunç prensip milhassa öğretilmelidir. Milletini seven bir kimse bu sevgisini ancak milleti için göze almaya ve katlanmaya hazır olduğu fedakarlık ve hoşgörü ispat edebilir. Yalnız çıkarı göz önünde tutan bir milli duygu söz konusu olamaz. Yalnız sosyal sınıflara kucaklayan bir nasyonalist de yoktur. Hurra diye bağırmak hiçbir şey ifade etmez ve vatanseverim demeye hak vermez. Bütün milletin varlığı ve saflığını korumak için asil ve ihtisas derecesine varmış bir düşünce de gereklidir. Bir kimsenin milletiyle iftihar edebilmesi için o kimse milletin sınıflarından utanmamalıdır. Fakat milletin yarısı sefil bir hayat sürüyorsa veya bir takım endişeler içinde ise ya da ahlakça düşkün bulunuyorsa o kimse böyle bir milletin ferdi olmaktan övünç duyamaz. Ancak bir millet bütün fertleriyle sağlam bir vücuda ve sağlam bir beyne sahip olursa o millete dahil olmak her vatandaşta milli bir gurur nedeni olabilir. Fakat bu yüksek gurur ve iftihar kaynağını ancak milletin büyüklüğünü anlayabilen bir kimse duyabilir ve sezebilir. Gençlerin kalplerine nasyonalizmi ve sosyal adalet duygusunun samimi bir sentezini yerleştirmelidir. İşte o zaman birleşmiş bir aşk, müşterek bir gurur, iftihar ve prestijle dolu bulunan ve hiçbir zaman yıkılamayacak ve sarsılamayacak olan bir vatandaşlar topluluğu meydana gelecektir. Günümüzde şovenizmin halka verdiği korku onun zaafının bir delilidir. Şövenizmde taşkın ve seçkin hiçbir enerji yoktur. Hatta şövenizm için böyle bir enerji can sıkıcı bir şeydir. Bugün dünyamızın radikal bir hareket yolunda olduğu ortadadır. Bütün mesele bu radikal hareketin insanlığın üstün ırkları grubunda mı yoksa ölümsüz bir Yahudi çıkarı için mi meydana geleceğini anlamak ve kestirebilmektedir. Irkçı devlet, gençliğe uygun bir şekilde eğiterek ırkın varlığını sonsuza dek yaşamaya çalışmalıdır. Irk bu zor ve kesin sınava dayanabilmek için sürekli kamil ve hazır bir durumda tutulmalıdır. Şu unutulmamalıdır ki, zafer bu yola ilk önce giren millete nasip olacaktır. Irkçı devlet kendi eline verilen gençliğin kalbine ırk ruhunu ve ırk duygusunu sokabildiği gün öğretmen ve eğitici olarak üstüne düşen görevi yerine getirmiş ve en büyük gayelerinden birine ulaşmış demektir. Hiçbir genç kanın saflığını ve bunun milletimizin varlığı için gerekli ve zorunlu olduğunu tam anlamıyla anlamadan okuldan çıkmamalıdır. Böyle hareket edildiği takdirde ilk büyük şart elde edilmiş olur. Irkın varlığı milletimizin temeli demektir. Bu temelde daha sonra uygarlığın gelişmesini sağlayacak en büyük unsurdur. Bugün bütün kötü felaketlerin nedeni anlaşılmadığı takdirde genel olarak şikayet ettiğimiz husus meydana gelir. Yani biz yine gelecek uygarlığın gübresi olarak kalırız. Bu kelimeyi burjuvazinin görüş tarzının verdiği dar ve basit anlamıyla kullanmıyorum. Burjuvazi bir ırktaşımızın kaybını ancak bir hemşeresinin kaybı olarak kabul eder. Eğer biz sürekli başka ırklarla birleşmeye devam edersek o ırkları uygarlık sahasında yüksek bir noktaya çıkarır fakat biz ulaşmış olduğumuz yerden tamamen düşmüş oluruz. Nihayet ırk hususundaki terbiye kesin kusursuzluğunu askerlik hizmetinde elde edebilecektir. Bu hizmet zamanı her Alman'a verilen normal eğitimin en son aşaması sayılmalıdır. Irkçı devlette fiziki ve fikri eğitim sistemi ne kadar önemli olursa olsun, bir seçkin topluluğun oluşumu bu devlet dahilinde ciddi bir rol oynar. Bugün ise bu noktada akla nasıl gelirse öyle hareket edilmektedir. Genellikle yüksek bir terbiye gören veya büyük bir makam sahibi olan anne ve babanın çocukları da yüksek tahsil görmeye layık sayılıyor. Bu arada kişilik gelişimi meselesi daha sonra göz önüne alınıyor. Halbuki küçük ve basit bir köylü çocuğu, yüksek bir sosyal makama sahip olan bir ailenin çocuğundan çok daha üstün yeteneğe sahip bulunabilir. Hatta bu köylü çocuğunun genel bilgisi, burjuva çocuğunun bilgisinden daha da aşağı olabilir. Burjuva çocuğunun bu üstünlüğü doğal yetenekleriyle ilgili değildir. Bu gibilerin üstünlükleri, daha gelişmiş ve modern eğitim sayesinde sürekli aldıkları izlenimlerin tamamının çokluğundandır. Yetenek sahibi küçük bir köylü de, ilk senelerinden itibaren böyle bir çevre içinde yetişmiş olsaydı, fikri melekeleri de pek tabii olarak bambaşka olurdu. Sanat sahasında yalnız öğrenmek söz konusu değildir. Her şey daha çocuk dünyaya geldiği zaman ondan gizli ve saklı olarak zaten vardır. Bu Allah vergisi doğal yeteneklerinin geliştirilmesi nispetinde daha da çok artabilir. Anne ile babanın yerlerinin ve servetlerinin bu konuda hiç rolü yoktur. Yani deha sosyal durumdan hatta servetten ayrıdır. En büyük ve en meşhur sanatkarların fakir ailelerden yetişmiş olmaları nadir bir şey değildir. Küçük köylü çocuklarının çoğu meşhur birer dahi olmuştur. Bugün için sanat alanında inkar edilmesi zor olan iddiamızın artık tatbiki ilimlerde doğru olmadığı söylenmektedir. Hiç şüphe yok ki bir adama terbiye yoluyla oldukça mekanik bir hareket verilebilir. Tıpkı usta bir hayvan terbiyecisinin itaatli bir köpeğe düşünülmeyecek bir takım marifetler yapmayı öğretmesi gibi. Fakat bu terbiye usulü hayvanı zekasını kullanmak yoluyla kendisine öğretilenleri yapmaya sevk edememektedir. Bu durum insan için de aynıdır. Bir adamın özel yeteneklerine hiç önem vermeden ona bazı ilmi sahada ustalaşma ve marifetler yapma yeteneğini kazandıramayız. Fakat bu kimsenin tarzı tıpkı köpekte olduğu gibi sadece teşkilidir, vasatın üstünde bir takım bilgi doldurmak mümkündür. Fakat bu cansız bir ilimden ibarettir. Hatta her şey göz önüne alınırsa bunun sonuçsuz bir şey olduğu da anlaşılır. Bu terbiye sonunda öyle bir kimse meydana çıkmaktadır ki bu kimseye canlı bir diksiyoner denebilir. Bu gibi kişiler zor durumlarda veya seri karar verebilmesi gereken durumlarda çok yetersiz kalırlar. Böyle terbiye edilen kimseye ileride karşılaşabileceği her durum ve şartta hatta en basit konularda bile ne şekilde karşılık vereceğini öğretmek gereklidir. İşte böyle bir kimse kendi enerji ve kuvvetiyle insanlığın gelişmesine yardım etmekten aciz kalır. Hayvan terbiyesi tarzıyla öğrenilmiş olan böyle bir mekanik ilim bir kişiyi yapsa zamanı olduğu gibi ve kullanıldığı gibi devlet görevlerini yerine getirmeye uygun memur haline getirebilir. Bir milleti meydana getiren fertler arasında günlük hayatta ve her sahada gerekli olan yeteneğe sahip kimseleri bulmak mümkün ve doğaldır. Ferdin yeteneği aslında cansız bir maddeden ibaret olan şeye ne kadar çok hayat verebilirse bilginin değeri de o kadar büyük olur. Buluşlar kabiliyet ile bilginin birleşmesinden meydana gelen eserlerdir. Mesela ara sıra gazetelerde bir zencinin resmi yer alır. Bu zenci herhangi bir sahada büyük bir başarı göstermiştir. Bizim aptal burjuvalarımız bu hayvani terbiyenin yetiştirmesine hayran hayran baktıkları ve modern pedagojinin elde ettiği sonuçlara hürmet besledikleri sıra kurnaz Yahudi, halkın aklına sokmak istediği millete aşılamayı tasarladığı insanların eşitliği görüşünü doğrulayacak yeni bir delil bulur. Çökmekte olan bu burjuva sınıfı bu şekilde akla karşı işlenen günahın zerre kadar farkına varmaz. Kaynağı itibariyle yarı maymun olan bir yaratığı bir avukat olacak diye hayvani bir eğitimden geçirmek bir deliliktir. Çünkü bir yanda uygarlığı yaratabilecek özelliğe sahip ırkın milyonlarca mensubu, kendilerine layık olmayan bir durum içinde sürüklenip dururken ve en üstün yeteneklere sahip insanlar proletarya bataklığı içinde boğulurlarken, hotantoları liberal meslek sahibi yapmaya uygun bir hale getirmek için hayvan eğitimi şekillerine başvurmak, Allah'ın iradesine karşı büyük günah işlemek demektir. Çünkü bu terbiye bir köpeği terbiyeden farksızdır. Aynı gayret ve aynı özen, zeka ile dolu olan ırklara ayrılsa idi, o ırkın temsilcilerinden herhangi biri de aynı sonuçları elde etmekte bin kere daha fazla bir üstünlük gösterebilirdi. Bu tezimiz, tahammül edilmez bir şey olarak telendirilse de şimdiki durumda aynı derecede tahammül edilmez bir şeydir. Bugün yüksek eğitim yapacak bir kimsenin yetenekli olup olmadığı araştırılmamaktadır. Her yıl yetenekten tamamen mahrum yüz binlerce kişi yüksek bir kültür almaya uygun görülmektedir. Diğer taraftan Allah tarafından kabiliyetli olarak dünyaya salıverilmiş olan yüz binlerce insan böyle bir eğitimden mahrum kılınmaktadır. İşte bu insanda sabır ve tahammül bırakmamaktadır. Milletimizin bundan dolayı kaybettiği şey hesaba sığdırılamaz. Eğer son 10 senede önemli icatların sayısı bilhassa Kuzey Amerika'da arttı ise bunun sebebi açıktır. Kuzey Amerika'da aşağı tabakalardan yetişmiş kimseler Allah vergileriyle yüklü olmak şartıyla orada Avrupa'dakinden çok daha kolay bir şekilde yüksek eğitim yapma imkanını bulmuşlardır. Tek sebep budur. Yeni yeni buluşlar meydana getirmek sadece hafızaya üst üste bilgi yığmakla mümkün olmaz. Bu bilgiyi malum yeteneklerin ortaya çıkartması gerekmektedir. İşte bu hususa bizde hiç değer verilmemiştir. Yalnızca okulda alınan iyi bir not duruma hakim olmaktadır. Burada da ırkçı devletin terbiye sistemine müdahalesi gereklidir. Irkçı devlet sosyal sınıfı bugüne kadar kullandığı nüfuz ve çevrede etki yaratma hakkına sahip bir durumda tutmakla görevli değildir. Irkçı devletin görevi topluluğu meydana getirenler arasında seçkin kafaları arayıp bulmak ve devlet memuriyetlerini rütbe ve makamları onlara vermektir. Irkçı devlete bu hususta düşen ikinci bir görev de yetenek sahiplerini kendilerine uygun bir olan yola yönetmektir. Bizim devletimiz bilhassa bu görevi en yüksek iş olarak görmelidir. Irkçı devlet ülkedeki yüksek eğitim kurumlarının kapılarını, kaynağı ne olursa olsun, kabiliyetli ve olumlu bilgi sahibi kimselerin hepsini açmalıdır. Bu durum çok önemli ve zorunludur. Keza ölü ilmin temsilcileri olan bir sosyal sınıfın içinden milletin dahi liderleri ancak bu şekilde ortaya çıkar. Bizde fikir çevreleri kapalı bir kutu gibi kalmışlardır. Bundan dolayı aşağı sınıflarla hiçbir canlı bağlantı yoktur. İşte bu durum, ırkçı devletin bu yolda önlemler almasını gerektirir. Düşünce cephesi yüksek olan bu sınıflarda gerekli olan irade kuvveti yoktur. Sonra bu çevreleri meydana getirenler, halk topluluklarına can ve hareket veren fikir ve duygulara tamamen yabancı kalmışlardır. Bundan dolayı artık halkın psikolojisini anlayamazlar. Halka karşı tamamen yabancı kalırlar. Biz Almanların ilmi kültürleri tam olmuştur. Fakat bu durum bizi bir karar vermek yeteneğinden mahrum bir duruma getirmiştir. Mesela devlet adamlarımız fikri yetenekleriyle ne kadar çok parlamışlarsa da fiili hareketleriyle de o kadar basit ve önemsiz kalmışlardır. Birinci Dünya Savaşı sırasında siyasi hazırlıklar ve teknik açıdan donatmak yeterli olmamıştır. Bunun sebebi biz Almanları idare eden devlet adamlarının ve liderlerinin kültürsüz olmaları değildi. Bilakis devlet adamları ve liderler fazla kültür, bilgi ve akıl ile tıklım tıklım doluydular. Fakat sağlam bir varlık duygusundan mahrumdular. Her türlü enerji ve cüretten uzak kalmış kimselerdi. Ayrıca liderlerimizin sadece aşırı fikircilikten ibaret bulunan yüksek eğitimleri, Kasım ihtilalini yapan rezil kimselerin en iyi müttefiki oldu. Bu aydınlar kendi iradelerine teslim edilen milli hazineyi harekete geçiremediler. Bilakis ayıplanacak bir şekilde bu milli hazineyi saklayarak başkalarının zaferi için gerekli olan şartları hazırladılar. Irkçı devletin uygulayıcısı öğretme tarzında kültürlü sınıfların aşağı sınıflardan gelen yeni kan ile devamlı bir şekilde yetiştirilmelerine dikkat edilmelidir. Devlet kilise adamlarının o muazzam ordusunu aralıksız olarak halkın en aşağı sınıflar arasından seçtiği takdirde yalnız halkın duygularını yakından bilen içgüdüyle irtibatlı kalmaz, aynı zamanda halkta mevcut bulunacak canlılık ve enerjiyi de din adamlarının şahsında toplar. Irkçı devlet halkın tamamının arasından Allah tarafından verilen en iyi vergilerle donanmış insan malzemesini çekip almak ve onları bütün bir milletin üstünde kullanmak üzere büyük bir özenle kılı kırk yararcasına ayıklanmakla görevlidir. Devletin ve devlet makamlarının var oluşlarının sebebi bazı sosyal sınıflara gelir kaynağı temin etmek değildir. Devletin görevi kendine düşen işleri görmektir. Fakat bu görev ancak devletin bu işleri yapabilecek iktidar ve enerjisine sahip kimseleri bir sistem dairesinde yetiştirmesiyle olabilir ve hedefe böyle varılır. Bu sunduğumuz ilke yalnız kamu hizmetleri için değildir. Aynı zamanda millete verilmesi gereken ahlaki değerlere de sahiptir. İnsan faaliyetinin her sahasında en üstün beyinleri yetiştirmek ve onları topluluğun hizmetinde bulundurmak şarttır. Bir milletin büyüklüğü ancak bu prensibin ışığı altında ortaya konan planın orijinalliğiyle sağlanabilir. Eğer fikri yönden eşit olan iki millet birbiriyle rakip bir duruma gelecek olursa, o zaman en üstün yeteneklerle donanmış olan kimselerin genel ve ahlaki sahada idari ellerinde bulundurdukları millet galip gelecektir. Hükümeti bazı sınıflar için bir yemlikten ibaret olan, halkın yeteneklerine önem verilmeyen millet ise yenilmiş olacaktır. Şüphesiz böyle bir ıslah hareketine girişmek şimdiki toplumumuz için imkansız görünür. Bize itiraz edilerek şöyle denilecektir: yüksek bir memurun sevgili oğlundan basit bir işçi olması istenemez ve devam edilecektir. Çünkü ana ve babası işçi olan bir başka genç, yüksek memurun oğluna oranla işçi olmaya çok daha uygundur. Bu itiraz el işlerinin değeri hakkında beslenen fikir bakımından doğru olabilir. Bundan dolayı ırkçı devlet çalışma fikrini takdir için tamamen başka bir ilkeden yola çıkmalıdır. Irkçı devlet girişeceği eğitim işine yüzyıllarını ayırması gerekse bile bedenen çalışmayı hor görmekten ibaret olan haksızlığa derhal son vermelidir. Irkçı devlet ferdin çalışması hakkında işin tümüne göre değil, ortaya koyduğu şeyin değer ve cinsine göre karar vermeyi ilke olarak görmelidir. Satır hesabı yazı yazan en aptal yazarın sadece kalemiyle çalıştığından dolayı en zeki ve işinde ihtisas sahibi olmuş teknisyen bir işçiden çok daha değerli görüldüğü şu dönemde bizim bu prensibimiz imkansız gibi görülür. Bu yanlış hüküm eşyanın değerinden meydana gelmemektedir. Bu eskiden olmayan bir terbiyenin yapay bir ürünüdür ve bugün hala içinde bulunduğumuz doğanın aksine zamanımızın materyalist çöküşüne neden olan genel olaylardan biridir. Her uğraşın değeri genel anlamıyla ikidir. Bunlardan biri maddi, değeri ise idealdir. Maddi değer bir mesainin sosyal hayatı için sahip olabileceği öneme bağlıdır. Herhangi bir mesainin meydana getireceği üründen doğrudan doğruya veya dolayısıyla faydalanabilecek vatandaş sayısı ne kadar çok olursa o mesainin maddi değeri de o kadar çok önemli olur. Bunun takdirinin en açık ifadesi ferdin mesaisine karşılık aldığı ücrettir. Bir de maddi değere karşılık ideal bir değer vardır. İdeal değer mesainin ortaya koyduğu kazancın maddi bakımdan takdir edilmiş değerine bağlı olmayıp önemine bağlıdır. Mesela bir buluşun maddi faydasının bir işçinin günlük işinin ortaya koyduğu faydadan üstün olduğu bellidir. Fakat aynı derecede açıktır ki işçi tarafından topluluğa yapılan basit hizmetlerde bir buluşun topluluğa getirdiği ve göze çarpan hizmetleri kadar gereklidir. Maddi bakımdan topluluk için bir ferdin çalışmasının temsil ettiği değer arasında bir fark gözetilebilir ve bu fark da ücret oranı ile ifade olunabilir. Ancak ideal açısından mesai yapan kimselerden her birinin meslekleri ne olursa olsun mümkün olduğu kadar en iyi şekilde yaptıkları iş aynı plan üzerinde toplanmalı. Bir kimsenin değeri aldığı ücrete göre takdir edilmelidir. Aklın hakim olduğu devlet, ferde gücü ve kabiliyetine göre kendilerini bekleyen işlere uyacak bir terbiye tarzı uygulamalıdır. İktidar ve kabiliyet terbiyenin bir ürünü değildir. İktidar ve yetenek kişide vardır. Yani Allah'ın bir takdiridir. Dolayısıyla güç ve yeteneğe sahip olmak bir ayrıcalık oluşturmaz. Demek oluyor ki burjuvazinin genel özellikle çalışma değeri hakkında verdiği karar bir dereceye kadar ferde zorla yüklenilmiş olan gelişim içeriğine dayandırılamaz. Çünkü bu iş o kimsenin doğuşuna ve buna göre aldığı terbiyeye bağlıdır. Bu terbiye ve bir kimsenin değerinin takdiri topluluğun o kimseye verdiği iş o şahsın uygulayış biçimine göre değerlendirilmelidir. Bu faaliyette zorunlu olarak bir devlet temeli üzerinde kurulmak zorundadır. Fert bu temeli devam ettirmeye hizmet etmeli ve katılmalıdır. Tabiat bu hizmet ve iştirakın şeklini tayin eder. Bir ferdin vazifesi milletinden aldığı şeyi kendi gayretiyle, kendi dürüstlüğüyle yine milletine iadedir. Bu şekilde hareket eden en büyük takdire ve en büyük hürmete layık olur. Ferde verilen ücret onun çalışmasının topluluk için ortaya koyduğu değere dayanır. Fakat ideal ücret doğanın insana verdiği ve topluluğun tamamen değiştirdiği kabiliyetleri milletin hizmetine sunan her şahsın kazanmak isteyeceği saygı ve takdir olmalıdır. İşte o zaman iyi bir işçi olmakta utanç duymaya gerek yoktur. Hemen şunu belirtelim ki Allah'ın zamanını ve halkın günlük ekmeğini çalan beceriksiz bir memur olmak çok ayıptır. Bütün bunlardan çıkan sonuç şudur. Yerine getirmekten aciz olduğu bir işin o aciz kimseye verilmemesi gayet tabidir. Söz konusu olan faaliyete benzeyen bir çalışma bir kimsenin diğer vatandaşlarla birlikte topluluğun hayatına katılma hakkı olup olmadığını tespit etmek için bir ölçü oluşturur. Hakların eşit olduğuna dair bir sürü budalaca laflar söylenmektedir. Fakat bütün bu söylenenlerin neye dayandırılacağı, bütün bunları saçmalayanlar tarafından bir türlü bulunamıyor. Maddi ücret bir kimsenin değerinin ifadesi adedilerek var olabilecek en asil eşitlik kökünden yıkılmaktadır. Keza eşitliğin temeli ferdin değerine göre tahmin ve takdir edilmiş değildir ve olamaz. Bu ancak her vatandaşın özel görevlerini ne şekilde yaptığı dikkate alınırsa imkan dahiline girer. İşte bu suretlidir ki bir kimsenin değeri hakkında bir karar verilmesi istenildiği ve fert sosyal değerinin bizzat nedeni olduğu zaman kendi yeteneklerinin temsil ettiği tesadüf payı bir kenara itilmiş olabilir. İnsan topluluklarının birbirine karşı olan değerlerinin ancak kendilerini değişik sosyal sınıflara ayıran ücret oranına göre takdir edildikleri bir devirde yukarıda söz edilen ilkelere akıl erdirilemez. Fakat bu anlayışsızlığın bizi fikrimizden ve fikrimizi müdafaadan vazgeçirmesi için asla bir sebep yoktur. Hatta içeriden vurulmuş yaralı ve çürük bir dönemi tedavi etmek isteyen bir adam önce kötülüğün sebebini bulma cesaretine sahip olmalıdır. Nasyonal Sosyalist Hareket'in ilk işi bütün o küçük burjuvaların kafalarından güç alarak yeni bir dünya anlayışı yolunda mücadele etmeye uygun olan bütün enerjileri bir araya toplamak ve yönetmek olmalıdır. Genellikle maddi değerle ideal değeri birbirinden ayırmak zor olacaktır. Maddi mesaiye az değer veriliyorsa biz muhaliflerimizin işçilerin az ücret almalarından dolayı bu durumun meydana geldiği şeklindeki bir iddiasıyla karşılaşacağız. Bu arada ücretlerin azalmasının herkesin medeniyetin nimetlerinden istifade ettiği hissinin eksilmesine sebep teşkil ettiği de iddia olunacaktır. Hatta ve hatta bu sınıfın insanların ahlak ve kültürüne zarar verdiği, kültürün onun asıl olan faaliyetiyle hiçbir ilgisi olmadığı, maddi çalışmanın telkin ettiği korkunun sebebi bu olduğu, neden olarak da daha az ücret aldığı, işçinin kültür derecesinin az ücret almasından dolayı düştüğü ve bütün bunların işçinin daha az saygı ve değere layık görülmesini gerektirdiği ileri sürülecektir. Belki bu itirazlarda doğru olan hususlar vardır. Bundan dolayıdır ki gelecekte ücretlerin oranı arasındaki hissedilecek farklardan kaçınılmasına gerek görülecektir. Bu şekilde çalışmanın verimi azalacak denemez. İnsanlar fikri melekelerini geliştirmeye yöneltecek tek düşünce yüksek ücretlerden ibaret ise bu bir devir aleyhinde en acı çöküş işaretlerinden birini oluşturur. Bu düşünce bugüne kadar bu dünyada daimi olarak gelip geçmiş olsaydı insanlık hiçbir zaman bilime ve uygarlığa borçlu olduğu bu değer biçilmez nimetlerden faydalanamazdı. Çünkü en büyük buluşlar, en büyük keşifler, ilimlere en derin bir şekilde yenilikler getiren çalışmalar ve uygarlığın en muhteşem anıtları maddi kar peşinde koşmanın dünyaya ve insanlığa getirdiği hediyeler değildir. Tam tersine bunlar bütün meydana geldiyse bunların sebepleri sonuca varıldıktan sonra sahiplerinin servet tarafından sunulan maddi huzurda gözlerinin olmayışıdır. Altının bütün hayata tamamen ve özellikle hakim bulunması mümkündür. Fakat bir gün gelecek ki insanlar daha asil şeylere saygı ve hürmetle bağlanacaklardır. Hareketimizin göreceği işlerden biri de daha bugünden itibaren ferdin yaşamak için muhtaç olduğu şeyi bulacağı ve alacağı zamanın meydana geleceğini müjdelemektir. Bu arada insanın yalnız maddi hususlar için yaşamadığı ilkesini de korumamız gerekmektedir. Bir gün bu ilke kendi ifadesini ücretlerin doğru bir düzen ve uygulanış keyfiyetinde bulacaktır. Hiç şüphe yok ki ücretlerin derece derece dağılımı namuslu işçilerin halk topluluğuna mensup bir fert ve bir insan olması sebebiyle hakkı olan şerefli ve onurlu bir hayatı yaşamak imkanı sağlayacaktır. Bunun bu dünyada uygulanmasının mümkün olmadığı, yalnız ideal bir şey olduğu ve buna kavuşmanın mümkün olmadığı söylenmesin. Biz her şeyin son mertebesine varmış olacağı bir devreyi başaracağımıza inanacak kadar enayi değiliz. Fakat bu görüşümüz bizi var olduğunu gördüğümüz faydasız düşünceler aleyhinde mücadele etmek, zaaflarımıza galip gelmek ve ideale doğru yürümek inancından asla vazgeçiremez. Aşı gerçek bizim fetih hareketimize birçok engeller çıkartacaktır. Fakat işte bundan dolayıdır ki insan son gayeye doğru yürümeye teşebbüs etmelidir. Başarısızlıklar insanları teşebbüslerinden vazgeçirmemelidir. Keza bazen hata yaptıkları için mahkemeler kaldırılamaz ve her zaman hastalık olur diye doktorlar hiçbir zaman suçlu görülemez. Bir idealin değerini hedef almaktan çekinilmelidir. Bugün bu hususta cesaretsizlik gösterecek bir kimseye vaktiyle askerlik yapmışsa öyle bir olay hatırlatacağım ki bu hatıra kahramanlığı bir ideal tarafından ilham edilmiş bir hareket olup hareketin nedeninin idealden ne kadar güç aldığı gayet açık bir şekilde belli olacaktır. İnsanlar kendilerini ölüme atıyorlardı. Bu hareketlerinin nedeni günlük ekmekleri değildi. Vatan aşkı için ölüme koşuyorlardı. Ölmeleri vatanın büyüklüğüne duydukları samimiyetten dolayıydı. Savaşta çekinmeden ölümün kucağına atılmanın sebebi milletin şeref ve namusu söz konusu olduğu içindi. Ancak Alman milleti bu ideali terk ederek ihtilalin verdiği maddi saadet vaatlerine kapıldı. Torbasını ele almak için silahını bıraktığı zaman dünya cennetine girecek yerde bütün dünyanın hor gördüğü ve bütün dünyanın felaketinden meydana gelmiş cennetle cehennem arası bir yere gömüldü. Bundan dolayıdır ki realist cumhuriyet hesaplarına dalmış kimselerin yersiz iddialarına idealist bir riçin yüksekliğine olan inanç karşı çıkmalıdır. 3. Bölüm Devlet, vatandaş ve yabancılar. Devlet adı verilen siyasi kuruluş bugün yanlış olarak iki türlü insan tanımaktadır. Bunlar vatandaşlar ve yabancılardır. Vatandaş grubundan olanlar doğuşları itibariyle yahut bir naturalization kağıdı dolayısıyla sivil hukuka sahip olan kimselerdir. Yabancılar grubuna dahil olanlar değil, aynı haklara sahiptirler. Bu iki sabit grup arasında ülkenin sağına soluna dağılmış bir durumda hemetlos denilen kimseler bulunmaktadır. Bugün hala bu gruptan olanlar şu anki devletlerden birine mensup olmak şerefinden yoksun bulunan ve neticede hiçbir yerde sivil hukuka sahip olmayan kimselerdir. Bu haklara sahip olabilmek için her şeyden önce bir devlet sınırları içinde dünyaya gelmek şarttır. Bu hususta ırk ve ırk bakımından akrabalık bir rol oynamaz. Eskiden bir Alman'ın yönetimindeki topraklarda yaşayan, şimdi Almanya'da oturan bir zencinin dünyaya getireceği bir çocuk bir Alman vatandaşı sayılacaktır. Aynı şekilde her Yahudi, Afrikalı, Asyalı ya da Avrupa'nın diğer milletlerinden birinin çocuğu başka herhangi bir uygulamaya gerek görülmeden Alman vatandaşı kabul edilebilir. Bir de doğum yeri itibariyle bahşedilen naturalization'dan başka sonradan meydana getirilen naturalization vardır. Bunun içinde mesela aday hırsız veya piç olmamalıdır. Aday siyasi bakımdan da sakıncalı olmamalıdır. Daha doğrusu siyasi açıdan zararsız bir kişi olmalıdır. Uzun sözün kısası vatandaşı olacağı devletin nimetlerine muhtaç olmamalıdır. Bizim realist devrimizde bunun anlamı yeni vatanla peşin bir takım fedakarlıklar getirmesi demektir. Hatta vatandaş adayı iyi bir vatandaş olabilecek ise bu özelliği onun için gayret faydalı ve olumlu bir özellik sayılır. Naturalization'ı çok daha kolay elde etmesini sağlar. Bütün bu işlerde ırk meselesinin hiçbir rolü yoktur ve nedense göz önüne alınmaz. Bir devlete bağlı olmak için vatandaşlık hakkını kazanmak yolunda gösterilen gayret, mesela bir yere kabul edilmek için takip edilmesi gereken yolu izlemekten farksızdır. Vatandaş adayı dilekçesini verir, bir dilekçe incelenir, sonuçta vatandaş adayının hakkında olumlu oy kullanılır. Sonra bir gün dilekçe sahibine vatandaş olduğuna dair bir ihbarname gönderilir. Bu evrak vatandaş adayına pek mizahi bir şekilde sunulur. O zamana kadar sıradan biri olan vatandaş adayına işte bu belgeye dayanarak bundan böyle Almansınız denir. Bu sihirli değnek darbesini devlet başkanı yapar. En büyük gücün yaşatmayacağı şey basit bir görevli tarafından bir anda yapılıvermektedir. Sefil bir Slav bir kalem oynatılmasıyla gerçek bir Alman oluvermektedir. Bu yeni Alman vatandaşının hangi ırktan olduğu araştırılıp önemsenmediği gibi sağlık açısından nasıl olduğunu anlama zahmetine de katlanılmaz. Bu kimse Frengi'nin tahribatına uğramış olsun, bu hiç mühim değildir. Yeter ki maddi bakımdan bir yük veya siyasi görüşleri itibariyle büyük bir tehlike teşkil etmesin. Bu durumda olan bir kimse modern bir devlette bir vatandaş olarak kabul görür. İşte devlet adını taşıyan bu siyasi kuruluşlar bilahare üstesinden gelemedikleri, alt edemedikleri bu zehirleri kendi bedenlerine, kendi istekleriyle bu şekilde zerk ederler. Bir vatandaşı bir yabancıdan ayıran husus, vatandaşın her türlü devlet dairelerine serbestçe girebilmesi, askerlik görevini yapması, seçimlere aktif veya yalnızca seçmen olarak katılabilmesi. Bunlar birer ayrıcalıktır. Çünkü ferdi hukuk ve şahsi hürriyetler konusunda yabancı olanlar da aynı haklardan faydalanırlar. Hatta yabancıların bu haklarından faydalanmaları çok zaman etkili bir himaye şeklini alır. Bugün Alman Cumhuriyeti'ndeki durum işte budur. Bunların söylenmesinden onların hoşnut olmadıklarını gayet iyi biliyorum. Fakat bizim şu anki kanunlarımız kadar mantıktan uzak, hatta bu kadar saçma ve çılgınca bir şey bulabilmek kadar zor bir iş yoktur. Bugün çağımızda devletin rolünü anlamış, devlet anlayışından bir şeyler kapabilmiş tek bir ülke vardır. Bu ülke Amerika Birleşik Devletleri. etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri az da olsa devlet kavramını anlayabilmiştir. Bu devlet hastalıklı olan göçmenlerin kendi ülkelerine girmelerine izin vermemektedir. ABD bazı ırklara mensup olanları naturalization hakkından mahrum bırakmakta ve devletin ırkçı anlayışına biraz olsun yakınlaşmaktadır. Irkçı devlet nüfusunu 3 bölüme ayırır. Bunlar şunlardır: vatandaşlar, uyruklar, yabancılar. Devlet uyruklarına bağlı olanlar resortisant olarak da nitelendirilebilirler. Esas olarak doğum ancak resortisant ayrıcalığını verir. Bir kimseye bu durum tek başına bir kamu hizmetine girebilmek, siyasi faaliyete, mesela seçme ve seçilmeye katılmak hakkını hiçbir zaman vermez. Her resortisant için ırkını ve milletini doğru ve açık bir şekilde söylemek şarttır. Her zaman resortisant vasfından çayarak nüfusu kendi milletinden olan ülkede vatandaş olmak resortisant sınıfına giren herkesin şahsi arzusuna bağlıdır. İşte bir yabancı ile bir resortisant arasındaki tek fark ilkinin diğer bir devlet uyruğu olmasından ibarettir. Alman milletinden olan her genç resortisantın, her Alman gencinin görmekle zorunlu olduğu öğrenim ve terbiye devresinden tamamen geçmesi lazımdır.